Kayıp Söz, Oya Baydar, 2. Ayrım, Sayfa 23. Bilgisayarın ekranına yansıyan rengarenk, karmaşık desenleri hayranlıkla seyrederken, kaleidoskopun içinden yere dökülen renkli kağıt ve cam parçalarını anımsıyor hüzünle. Gördüğün güzelliklerin gerçeğine ulaşmaya çalışma sakın. Cennet, görüntüleri çöplerden de yaratılabilir. Seyret, zevk al, mutlu ol. Gerçek doğru mudur her zaman? Gerçek doğru, duygu davranış zincirini alt üst etmek mümkün mü? Sanalın egemenliğinin yaşandığı günümüzde bu soruların anlamı ne? Bilim etiği kongresine sunacağı bildiride bu fikri de işlemeli bir ucundan. Gerçekle sanal, sanalla etik bağlantısını derinleştirmeye, konuyu renklendirmeye yarayabilir. Ekrana yansıyan görüntülerin formüllerini ve kendi yorumunu not ediyor. Farenin beyin hücrelerinin bütün reaksiyonları varsayımlarına uygun. Deney şimdilik başarıyla ilerliyor. Daha kaç fare gerekecek? Sonra kedilere mi gelecek sıra? Ya insan üzerindeki araştırmalar? Bugünkü derste çocukları laboratuvara getirmeliyim. Varsayımın adım adım nasıl doğrulandığını kendi gözleriyle görsünler. Tabii merak eden varsa aralarında. Öğrencilerin çoğunun bu bölümü puanları asıl istedikleri dallara yetmediği için mecburiyetten girdiklerini biliyor. Temel bilimler bu çağda ne işe yarar ki? Hele de Türkiye'de. Bu yüzden bazen içinden ders anlatmak gelmese de şu deneyde her şeyin yolunda gitmesinden, varsayımlarının adım adım doğrulanmasından, ekranda gördüğü resimlerden ve değerlerden memnun. Nobel değil ama daha alçak gönüllü bir ödül, örneğin bir Avrupa Bilim Kadını ödülü getirebilir bunlar. Peki ben niye ağlıyorum şimdi? Fareyi öldürdüğüm için değil, o eskidendi. Çocuğa da gidecek misin sorusunu kafasının içinde evirip çeviriyor. Bir bildiri sunmak üzere Kopenhag'daki sempozyuma davet edildiği günden beri aylardır bu soru var aklında. Kopenhag'dan Norveç bir adımlık yol. Çocuğu görmeye gidebilir tabii. Tuhaf olan Ömer'in telefonda bu soruyu sorması. Git gör mü demek istedi. Bir hatırlatma, bir öneri miydi yoksa bir istem mi? Uzun zamandır ilk kez çocuktan söz ediyor. Artık küllendi mi konu? Eskisi kadar acıtmıyor mu? Acının hüzne dönüşmesi için insanın iç saatiyle ne kadar zaman gerek? Çünkü acıların iz düşümüdür hüzün, sözünü hatırlıyor sevdiği bir yazarın. Benim acım yavaş yavaş hüzne dönüştü. Artık eskisi kadar yakıcı değil ama daha derin. Dayanamadığımda bu zaten. Her şeyin bitmesi, geçmesi, kanıksanması, sıradanlaşması. Ömer nasıl yaşadı, nasıl taşıdı acısını? Bunu hiç konuşmadık. Konuşmaktan çekindik, kaçındık. Ortak acımızı paylaşamadık. Kaynağı aynıysa, iki insanı aynı okla vuruyorsa acı paylaşılmıyor. Paylaşıldıkça azalmıyor. Ben doğuya, sen batıya dedin, kırık, buruk bir sesle. Sen hep doğuya, ben hep batıya, dost doğru gidersek belki bir gün uzak, küçük bir adada buluşuruz sevgilim. Uzak, küçük bir ada, Yitikoğlu'nun adası. Unutursa acısını yenebileceğini sandığı, yine de unutmamak için direndiği, çünkü bu çocuğu da unutmak olur, gerçek bir toprak parçası mı, yoksa hiç uyanamadığı bir karabasanın parçası mı bilemediği, kuzey haritasındaki o küçücük nokta. Saat 4'te alacakaranlığın çöktüğü Aralık günlerinde otomobilin içindeki ışık yetmediğinden zar zor görebildiği turistik haritada iğne topuzu kadar küçük bir noktaydı ada. Bergen'den çıkmışlar, Norveç'in kuzeyine doğru ilerliyorlardı. Haritada geceleme olanağı işaretiyle işaretlenmiş yerler kapalıydı. İncin top oynuyordu. Son bir umutla uğradıkları deniz fenerinin pansiyonculuk da yapan bekçisi İngilizce, Almanca, Norveççe ve işaret diliyle Noel gecesi açık olmadıklarını, köydeki ailesiyle Noel yemeği yiyeceklerini anlatmış, 15 kilometre daha kuzeyde küçük bir ada olduğunu, orayı denemeleri gerektiğini söylemişti. Kuzey kutbuna bir sigara içimi yoldayız demişti Ömer her zamanki aldırmazlığıyla. Hadi gazlayalım da, bari zifir karanlık olmadan varalım bu şeytan adasına. Sabahtan beri yollardaydılar. Çocuk küçücüktü, yorulmuş, acıkmış, biraz mızmızlandıktan sonra arka koltukta uyuyakalmıştı. Neyse ki rahat, uyumlu bir çocuk. Yoksa işimiz vardı. Babasına çekmiş benim oğlum. Bak benim de hiç sesim çıkıyor mu diye böbürlenmişti Ömer. Haklı diye düşünmüştü. Kışın ortasında kuzeye çıkmak benim fikrimdi. Yine de iyi ettik. Yaza Türkiye'ye döneceğiz. Bir daha buraları görme fırsatı ya olur ya olmaz. Danimarka'da 2 yıl çalıştığı Genetik Araştırmaları Enstitüsü ile kontratı sömestr sonunda bitiyordu. Uluslararası PEN'in Ömer'e ülkelerinde tehdit ve baskı altındaki yazarlar fonundan sağladığı kısa süreli bursa kesilmişti. Ülkeye dönmek istiyorlardı artık. Evet, her şey çok gücü olacak, biliyoruz ama orası bizim vatanımız. Köklerimiz, arkadaşlarımız, mücadelemiz orada. Orada hala bir şeyler yapabiliriz. bir işe yarayabiliriz. Buralarda yabancıyız, kimsenin bize ihtiyacı yok. Böyle cevap verirlerdi neden Türkiye'ye dönmek istediklerini soranlara. Üstelik de Türkiye değişiyordu yavaş yavaş. 80 Eylül'ün karanlığı ucundan ucundan aydınlanmaya başlamıştı. Bir türkü yapışmıştı dudaklarına. Umudunu kesme yurdundan. Ömer'in zaman zaman umudu kesme insandan diye söylediği o türkü. Hayattan, dünyadan, ülkeden, insandan umudu kesmemişlerdi daha. Gençtik, için için yanan, dünyayı alevler sarmamıştı henüz. Kaleler birer birer çökse de sağlam kurulmadıkları, çimentoya kum karıştırıldığı için yıkıldıklarını sanıyorduk. Yerlerine daha sağlamlarının kurulacağına inanıyorduk. O yıl hava mı güzeldi, yoksa çevredeki dağların kutup rüzgarlarından koruduğu bölgenin iklimi hep böyle ılıman mıydı? Gulf Stream yüzünden demişti Ömer. Sıcak akıntı. Norveç sahillerinde soğuğu kırarmış. Yolun bir yanı dalgasız, pürüzsüz göl gibi uslu bir iç deniz, öte yanı yosun tutmuş kayalar, kısacık yemyeşil saz benzeri otlar. Birbirinden 20-25 metre uzaklıktaki küçük adacıkların birinden ötekine geçmek için makara sistemiyle çekilen tek arabalık salları kullanırken ne macera diye geçiriyorlardı içlerinden. Biraz kaygılandıklarını, bu yolun sonu nereye çıkıyor acaba diye düşündüklerini birbirlerine belli etmemeye çalışarak. Yolun bittiği yerde, yol gerçekten de denizde bitiyordu. Bacası, kaptan köşkü, kamarası ve küpeşteleriyle minyatür bir vapuru andıran küçük bir teknenin bağlı olduğu salaş bir iskele vardı. İki koluna takılmış iki ağır sepet taşıyan, yün şallara sarılmış bir kadın, iskelenin tam ucunda durmuş tekneye bakıyordu. Bir an ne yapacaklarını bilemeden duraklamışlar, sonra arabayı orada bırakmaları gerektiğini anlamışlardı. Ağzı pipolu bir adam, çabuk gelin der gibi bir işaret yaptı. Kuru sepetli kadın tekneye atladı. Çocuğu ve seyahat çantalarını almak için arabaya yöneldiler. Çocuk uyanmış, kaygılı gözlerle etrafına bakınıyordu. Babası arka koltuğun emniyet kemerini çözüp oğulcuğunu kucağına aldı. Kitaptaki şeytan adasına gidiyoruz işte. Dönüşte arkadaşlarını anlatırsın. Şeytan adasından geri dönülmez dedi çocuk uykulu ama kesin bir sesle. Anlatacak arkadaşım da yok zaten. Göğsünün orta yerine ince bir sızı saplandığını hatırlıyor. Nedensiz kötü bir duygu. Çocuğun yalnızlığı mıydı, babasının kucağında bile tedirgin hali miydi içini burkan? Sonra Ömer'in gülüşü, çocuğu da güldüren şakaları, her şeyin alışılmış, mutlu akışına dönüşü. Teknede ne bilet soran, ne yol gösteren, sadece onlar, kolu sepetli kadın ve iki yolcu daha vardı. Ada hemen karşıdaydı. Tek tük solgun ışıklar, bir de alacakaranlıkta, masallardaki kötü devlerin şatoları gibi gökyüzüyle buluşan, görkemli kale seçiliyordu. Ömer oğluyla oyunu sürdürüyordu. İşte demiştim sana, şeytanın kalesi bu. Çocuk yorgunluğun ve uykunun mahmurluğundan kurtulmuştu, oyuna katılıyordu. Yarın sabah şeytanı görmeye gidelim baba. Ben kılıcımı bir çektim mi? Karaya ayak bastıklarında etrafta kimseler yoktu. Teknenin kaptanı da, 2-3 yolcu da bir anda sırolmuşlardı. Sonra sepetli kadını gördüler. Sanki tekneden inmemişti de denizin içinden çıkıvermişti. Ya da ne garip, hep buradaydı da karşı kıyıda gördükleri kadın onun hayaliydi. Otel, pansiyon, çatpat bildikleri danca, İngilizce, Almanca her dilden yarım yarım sözcüklerle kulu sepetli kadına meramlarını anlatmaya çalışıyorlar. Kadın eliyle sahil boyunca uzanan yolu işaret ediyor. Sonunda, en sonunda. Bu kadarını anlıyorlar. Yol boyunca yan yana dizilmiş sarı pembe, yeşil, eflatun, her biri ayrı renge boyanmış, kısa dantel perdeli pencerelerinden ışık süzülen ama tek insan görülmeyen evlerin önünden yürüyorlar. Kapıları, ışıkları açık, masaları, tezgahları, boş kahveleri, bistroları arkalarında bırakıp yolun sonunda üzerinde Almanca Gasthaus yazan beyaz ahşap köşkün kapısına geliyorlar. Neden Almanca? Burada sorulacak ilk soru bu olmasa gerek. Kapı açık, girişin ve koridorun ışıkları da. Biraz çekingen, biraz tedirgin içeri süzülüyorlar. Kimse yok mu? Önce Almanca, sonra 3-5 sözcük bildikleri kuzey dillerinden sesleniyorlar. Kimse cevap vermiyor. Kimse karşılamaya gelmiyor. Koridorun sonunda tam karşılarına gelen kapıyı açıyorlar. Burası ev mutfağına benzeyen geniş bir mutfak. Ortadaki büyük ahşap masanın etrafında dizili tahta sandalyeler, mekanın aynı zamanda yemek odası olarak da kullanıldığını gösteriyor. Ocak yanıyor, oda sıcacık. Üşümüş olduklarını, odanın sıcaklığı ve ocakta yanan kütüklerin alevi yüzlerini yalayınca fark ediyorlar. Ne de olsa Aralık sonu, hem de kuzeydeyiz. Masanın üstünde iştah açıcı bir peynir tabağı, bir de yuvarlak pasta duruyor. Pasta diye heyecanla bağırıyor çocuk. Köşedeki ocağın hemen yanında, dizlerinde el örgüsü yün battaniye ile salıncaklı koltukta oturan Yaşlı adamı o zaman görüyorlar. Herkes gitti diyor Almanca. Hepsi kiliseye ayine gittiler. Ben uzun yol yürüyemiyorum. Zaten yürüyebilsem bile kilise yerine meyhaneye gitmeyi yeğlerdim. Almancanın çetrefil dil bilgisi kurallarının tümüne harfiyen uyan, abartılı, kitabi bir dili var. Tuhaf sesler çıkararak hıçkırır gibi gülüyor. Odalar yukarıda, anahtarlar da kapıların üstünde. Nerede isterseniz orada kalabilirsiniz. Nasıl olsa sizden başka misafir yok. Karnınız açsa kötü, peynir, kahve, pasta, hepsi bu kadar. Mükemmel Almanca konuşuyorsunuz. Bir zamanlar Almandım. Dil, insanın yitirdiği ülkesidir. Dil, insanın ülkesidir diye tekrarlıyor Ömer Almanca. Yitirdiği ülke diye ısrar ediyor yaşlı adam. Sonra alaycı, tiz, kekremsi bir sesle ve sağ kolunu ileri doğru uzatarak Nazi selamıyla Deutschland, Deutschland, über alles. Tam anlayamadıkları ama sunturlu olduğu besbelli, farklı fikli bir küfür savuruyor. Selam durun bayanlar, baylar. Karşınızda meşhur asker kaşağı var. Deutschland, Deutschland, über alles. Meşhur asker olmamanın tek yolu meşhur asker kaçağı olmaktır. Yine o tuhaf gülüşüyle gülüyor. Dünyanın bütün ülkelerinde meşhur asker anıtları vardır da tek bir meşhur asker kaçağı anıtı yoktur nedense. Hangi savaştı diye soruyor Ömer ilgili görünmek için. Bir yandan da Berlin Postam'da hem de bir Türk heykeltıraşın yaptığı meşhur asker kaçağı anıtını hatırlıyor. Birilerinin heykeli tarif ettiklerini duymuştu. Neonazilerin yaptığı söylenmişti. Hiç önemi yok hangi savaş olduğunun. Savaşlar bitmez. Dünyanın bütün savaşlarının dezertörüyüm ben. Bir oda bulup biraz dinlenmek, en azından çocuğu yatırmak için mutfaktan çıkarken yaşlı adam arkalarından sesleniyor. Odalar soğuktur. Şömineyi yakın. Hemen de hapa biraz kırılsın. Çocuk üşümesin. Ayinden döndüklerinde içki getirirler belki. Dönen olursa tabii. Sizde içki var mı? Alkol, alkol yani. Ömer valize açıp ne olur ne olmaz diye yanlarına aldıkları brandy şişesini uzatıyor yaşlı adama. Şurada dolabın içinde kadehler var diyor adam yerinden kalkmadan. Çocuğa da pasta kesin bir dilim. Ömer kurt yiniğimiz masif ahşap dolaptan çıkardığı 3 küçük kadehe brandy dolduruyor. Üçü de bir içinde boşaltıyorlar kadehlerini. Şişeyi adamın yanındaki sehpaya bırakıyor. Yarın sabah erkenden ayrılacağız. Daha kuzeye çıkıyoruz. Gelir bir gece kalırlar, erkenden ayrılırlar sonra. Bilmem ayrılıp nereye giderler, kaçacak bir yer var mıdır? Kendinden başka gidecek yerin yoktur. Çağın şiddeti seni her yerde bulur. Kendi adasıdır herkesin son sığınak. Ben 1000 yıldır buradayım, meçhul ve kaçak. Yetersiz Almancalarıyla bile yaşlı adamın ahenkli dizeler mırıldandığını seziyorlar. Ben 1000 yıldır buradayım, meçhul ve kaçak diye tekrarlıyor adam. Yanılmıyorsam şiire benziyor diyor Ömer. Evet, şiir. Bir zamanlar binlerce kişinin okuduğu bir şiir. Çünkü ben bir şair kaçağım ya da kaçak şairim. Kalan içkiyi kadehe boşaltmaya gerek duymadan brandy şişesini başına dikiyor. Ada gerçek miydi? Bir serap, bir karabasan mıydı yoksa? Sokaklarında tek canlının dolaşmadığı, pencerelerinden ışık sızan toz pembe, çivit mavisi, açık yeşil, sarı şeker rengi evlerde kimsenin yaşamadığı, kolu sepetli bir köylü kadın hayaletinden ve bacakları kendisini taşıyamayan 1000 yaşında bir asker kaçağından başka kimsenin görünmediği, Kuzey Denizi'nde fırtınaların en azgın mevsiminde yapay bir göl kadar durgun bir denizle çevrili o toprak parçası, o görünmez insanlar adası, yıkık burçlarına tırmanıldığında sonsuza uzanan açık denizin ve dondurucu rüzgarın insanın içini ürperttiği görkemli kale, kimsenin karşılamadığı, odaları göstermediği, anahtar vermediği küçük pansiyonda yatakta birbirlerine sarılarak ısınmaya çalıştıkları ahşap tavanda oda, yaşlı adam, meçhul asker kaçağı. Gerçek miydi? Sabah uyandıklarında denizde, gökyüzü de masmaviydi. Adam gece oturduğu sallanır koltukta uyuyakalmış, belki de sızmıştı. Yanındaki sehpanın üzerinde duran içki şişesi boştu. Ocaktaki çaydanlıkta taze kahve, kuplu maşlapada, sıcak süt, mutfak tezgahının üstünde küçük ekmekler, peynir tabağı, tuzlu balık ve akşamki pasta vardı. Birilerinin gelip hesap almasını beklerken kahvaltı ettiler. Çocuk sütü ve pastayı, Ömer tatlı, soslu tuzlu balığı. Elif kahveyi beğendi. Yaşlı adam derin uykudaydı. Ortada kimseler yoktu yine. Tezgahın üzerine bir miktar para bırakıp çıktılar. Karanlığın ürpertici esrarından soyunmuş, ışığın mavisine bürünmüş adada her şey olağan ve sıradandı. Karşı kıyıya ulaştıracak tekne iskeleye bağlıydı. Kolu sepetli kadın yine oradaydı. Ne yol boyunca, ne iskelede, ne de meydanda bir Allah'ın kulu vardı. Noel gecesinin sabahında karga kahvaltısını etmeden kim uyanır ki dedi Ömer durumu açıklamak ihtiyacıyla. Çocuk şeytan kalesine çıkmak, şeytanı şatosunda görmek istiyordu. Bak kimse yok köyde, şeytan bile Noel tatiline gitmiştir. Belki de herkes şeytanın bayramını kutlamaya şatoya gitmiştir dedi çocuk. Siz izin vermeseniz de büyüyünce buraya gelip şeytanla tanışacağım. Tamam öyle yaparsın. Şimdi geç kalmadan şu tekneye binelim de karşıya geçelim. Bakalım arabamız yerinde duruyor mu? Elif oğulcuğunun küçük elini sıkı sıkı tuttu. Çocuk eldivenlerini giymemişti. Elleri buz gibiydi. Minik burnu ayazdan kızarmıştı. İçinde göğsünü delecek gibi kabaran bir sevgi dalgasıyla sarıldı oğluna. Şimdi laboratuvarda avucunda ölü bir beyaz fare, göğsünde ağır bir keder, uzun yılların ardında kalmış o küçük uzak adayı düşünüyor. Meçhul asker kaçağının, meczup ihtiyar şairin adası, kaçak oğlun adası. Telefonda doğuya gidiyorum dediğimde ben de batıya dedi Elif. Nereye, niçin diye sormadı. Seni özledim, bu defa çok kaldın falan da demedi her zamanki gibi. Sesinde ne hayal kırıklığı, ne öfke, ne sitem vardı. Olsa olsa neden sabahın köründe aradığımı anlam veremeyen bir tedirginlik. Yollarımız giderek ayrılıyor diye saçmaladığımda bile değişmedi sesi. İçine atmıştır bilirim, duygularını açık etmez kolay kolay. Oysa çok başka bir şey anlatmak istemiştim ben. Yitirdiklerimizin ardından hayıflanmaydı o sözler. Aynı yolda, aynı yönde yürüyememekten duyduğum eziklik, ayrılıklarımızdan şikayetti. Her şeyi yıpratan, sıradanlaştıran, kemiren zamana duyduğum tepkiydi, serzenişti, hayıflanmaydı. Beceremedim, doğru sözü bulamadım. Karısını seviyordu Ömer. Onca yıl sonra, hep ve hala. Sıradan erkek davranışlarından ne kadar uzak olduğuna çevresini inandırabilmek için önce kendini inandırmıştı 30 yıllık karısını eskisi kadar sevdiğini. Kitap tanıtım kokteyllerinde, sergi açılışlarında, kendini göstermek zorunda olduğu toplantılarda, kutlamalarda, entel müdavim mekanlarında çoğu kadın olan bir sürü hayranın çevre ediyor Ömer Eren, aslında değişmediğini, ruhunun ve kalbinin inanç ve masumiyet günlerinde kaldığını, ünlü ve çok okunan, çok satar denmesi kanına dokunuyordu, bir yazar da olsa, hemcinslerinin davranış biçimlerinden farklılaşabildiğini kanıtlayabilmek için, hani adam zengin olunca ya da ünlenince karıyı boşar ya ilk iş olarak, karısını hep ve hala sevmek zorundaydı. Başka ilişkiler, başka kadınlar, başka erkekler, uzun ayrılıklar, kitap yazıyorum bahanesine sığınıp fazla ayak altında olmayan bir sahil kasabasında tek başına geçirdiği kaçamak tatiller, inzivalar. Hepsi çerezlerden, mezelerden sonra sofraya gelen ana yemeğin garnitürü gibiydi. Kendini sorgulayıp içini kurcalamaktan fazla hoşlanmasa da ne zaman bu konulara dalsa gözünün önüne büyük bir kayık tabakta kızarmış bir hindi geliyordu. Lezzetli garnitürlerle süslenmiş, çekiciliğini ve lezzetini o garnitürlerden alan yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı bir hindi. İçini kötü bir duygu, kara bir sis kaplıyor. Şu benzetmeme de bakın. Söz ustası sayılan ben, sözün bahşedildiği sanılan Ömer Eren, aslında bir bok değilim. Mediocre der Fransızlar, yani ortalama, sıradan, harcı alem. Kalıplar ve klişeler, biraz nostalji sosu, bir tutam devrim baharatı, bol aşk, aldığı kadar hüzün. Ünlü yazar Ömer Eren'in eserleri. Hakkımda benzer eleştirileri yazan o ukala eleştirmen büsbütün haksız mıydı? Kimilerimiz geçmişini reddederken, inançlarını karalarken, bir zamanlar tapındığı tanrıları lanetlerken, ben söze, yazıya döktüm, yazıyı da şöhrete, paraya tahvil ettim. Son zamanlarda içindeki boşluk büyüdükçe, artık iyi yazamadığı, hatta hiç yazamayacağı korkusu kabardıkça, kendinden memnuniyetsizliği de artıyordu. İş gibi kaçıştı. İmza günü, konuşma, toplantı bahanelerine sığınıp o şehir senin, bu şehir benim gezip durmak bir başka kaçış. Andropoz mu ne diyorlar? Orta yaş bunalımı. Yaşanacak az zaman kaldığı telaşı. Geçmiş yılları heba etmiş olma kaygısı, o yıllara dönülemeyeceğini bilmenin hüznü. Elif, geride kalan bunca yılı gün gün, adım adım, yaprak yaprak birbirine teyelliyor, o yılların gerçekten yaşandığını hatırlatıyordu. Karım beni açtığım ve açtıkça özlediğim geçmişime bağlıyor. Yollarımız giderek ayrılıyor dememeliydim ona. Yollarımız bir daha ayrılmasın demeliydim. Yollarımız giderek ayrılıyor demesi gibi, onu da görecek misin sorusu da zamanın aşkı, tutkuyu, cinsel heyecanın aşındırmasına, Elif'in bitip tükenmez deneylerine, sevgili farelerine, bilimsel çalışmalarına ve başarılarına sığınıp kocasının uzaklığını, yokluğunu, kaçamaklarını kabullenişine, tutkuların, aşkların, heyecanların, umutların yitip gitmesine, gençliğin o güzel ülkesine bir daha dönemeyecekleri gerçeğini duyduğu isyanın dile gelişiydi. canını acıtmak istemişti karısının. Nedenini bilmiyordu, belki de kendi canı derinlerde bir yerlerde çok acıdığı için. Doğuya gidiyorum, güneydoğuya demişti, övmek gibi olmasın dercesine. Sesine batılı kibriyle bedel ödemeye hazır aydın böbürlenmesini birlikte yükleyerek. Karısının oralarda ne işi olduğunu sormasını beklemişti. Sormamıştı. Sormasını isterdi. Çünkü söyleyecekleri, anlatacakları vardı. Söylerse hafifleyeceği, kendisiyle barışacağı bir söz. Hatırlamanın yüreğine iyi geleceği unutulmuş bir masal. Evvel zaman içindeydi. 18'imizde, 19'umuzdaydık. Devrim treniyle zapt suyuna köprü yapmaya gitmiştik. O zamanlar bu ülke baştan başa bizimdi. Hani çocukluğumuzu öğrendiğimiz şiirdeki gibi. Edirne'den Ardahan'a kadar. Büyümüştük. İlkokul kitaplarımızdaki gitmesek de görmesek de bizim olan köylere inanmıyorduk artık. Gidip görmedikçe, köprüler kurmadıkça hiçbir yerin bizim olmadığını anlamaya başlamıştık. İyi niyet köprüleri kurmanın da yetmediğini, karşı tarafa geçmek gerektiğini ama kurduğumuz köprülerin yeterince sağlam, yeterince geniş olmadığını bilmiyorduk henüz, öğrenecektik. 20'li yaşlarımızda Nurhak dağlarında, Söke ovalarında, Çukurova kırsalında şehirleri kuşatacak devrimin ateşlerini yakıyorduk. Doğu düşüyordu gündemimize. Önce ürkek, tedbirli, sonra yüksek sesle söylenen bir türkü gibi. Oralarda yaşayanlar, yoksul bıraktığımız için utancımız, zulme direndikleri için övüncümüz, Kürt sözünü kullandık diye adlarını hapislerde yatarak vicdanımızı rahatlattığımız halkımızdı. Umutlarımızın ve devrimimizin parçasıydı. Kurtuluşumuz ortaktı. Dilimizi Sarp Kayalık dağları andıran sert ve kesik vurgularla konuşurlardı. Bir başka dil konuştuklarını bilirdik içten içe. Sessizce, yine de bizimdi, bizdendi, gizemliydi. Kolay ayan etmezdi kendini. Sakladığı sırlar vardı, sezerdik. Sırlarının saygılı, acılarına ortak olmaya çalışırdık. Devrimciydik, dostumuz düşmanımız birdi. Jandarmadan, devletten, ağadan, patrondan bir de emperyalizmdendi şikayetimiz. Mazlumduk, mağdurduk, isyankardık. Biz bir isek, onlar üç kez. İçeri düştün mü, üç kay sen yandın derdi eski tüfek abilerimiz. Kürt, kızılbaş, komünist. Yanardın da gerçekten. Biz bir yanarsak, onlar üç yanardı. Bu yüzden eksiklenirdik. Doğu'nun türkülerini bir ağızdan söyler, destanlarını okur, dilsizlikten söyleyemedikleri sözü anlardık. Ve hep eksik kalırdık, eksikli kalırdık. Sormuş olsaydı böyle bir anı masalı anlatmak isterdi Elif'e. Yazacaksa bunları yazmak isterdi. Evet, en iyisi yazmak. Kim okur, kim ilgilenir kaygısını bir tarafa bırakıp asıl anlatmak istediklerini yazmak. Yoksulluğun, ezilmişliğin, isyanın, devrimin, işçinin, köylünün, halkın, etten, kemikten, duygudan gerçek insanın, modası geçmiş, sarkmış, sünmüş konular saydığı, sen hala o çayırlarda motluyorsun ahbap, postmodern zamanlarda insanı hatırlatmak, insanı anlatmak isterdi. İsterdim ama cesaretim var mı? Yok olmaya değil, yok sayılmaya hazır mıyım? Çevremin boşalmasına, yayıncımın kibar uyarılarına, 15 yılda tuğla tuğla ördüğüm kariyerimin sıfırlanmasına, evet, bir zamanlar epeyce ünlenmişti, çok okunurdu, sonra derinlere dalmaya heveslendi, köhnemiş, geçmişte kalmış konulara döndü, anakronik bir devrimci söylem, bayat bir hümanizm tutturdu. Eh, tabii okunmaz oldu, yazık. Sözlerini duymaya hazır mıyım? Sözü tükettim, sözcükleri kullana kullana yıprattım, eskittim, içlerini boşalttım. İçi boşalmış, ruhunu yitirmiş, çöz, çürür. Eskisi gibi yazamadığını biliyor Ömer Eren. Bilgisayarının ekranında beliren satırların boşluğunu, anlamsızlığını, ard arda dizilmiş kara işaretlerden ibaret olduğunu fark ediyor. İnsanın içindeki ses susunca mı yitiyor söz, yoksa anlamsızlık duygusu yazarı sözün bittiği yere götürdüğünde mi? Sesini adım adım nasıl yitirdiğini, sözü besleyen gür kaynağın nasıl kuruduğunu düşünmeye başladığında kendini kapana kısılmış hissediyor. Kapandan kurtulmanın bildiği tek yolu alkole ve etrafını çevreleyen sahte haleye sığınmak. İlk romanıyla parladığı, edebiyat çevrelerini şaşırttığı yıllarda sözün bahşedildiği yazar demişti ünlü bir eleştirmen onun için. O mu ihanet etmişti bahşedilen tılsımlı söze, yoksa sözün ihanetine mi uğramıştı? Bilmiyor. Şimdi bu yollara nasıl çıktığına, neden bu otobüste olduğuna kendisi de şaşarak son bir saatte ikinci kez durdurulan aracın penceresinden dışarı bakıyor. İlgisiz ve rahat görünmeye çabalayarak yanındaki koltukta tedirgin oturan yöre kıyafetli yaşlı yolcuya soruyor. Hep böyle midir, yoksa son günlerdeki olaylar yüzünden mi? Cevap kısık ve kısa. Hep böyledir de son günlerde daha bir beter oldu Begim. İçeriye destursuz, selamsız dalan ağır silahlı, alacalı bulacalı arazi üniformalı, maskeli, ürkünç adamlar yolcuları ellerindeki tüfeklerin ucuyla hafifçe dürterek kimlik kontrolü yapıyorlar. Otobüsün içinde koptu kopacak gergin bir sessizlik. Korkuya kanımsamış mı, korkuyu ayan etmekten duyulan korku mu? Artık öğrendi, biliyor. Birkaç kişiyi otobüsten indirecekler. Sonra bavullar, çıkınlar, iple bağlı karton kutular, çuvallar aşağı atılacak, açılacak, bıvıtılacak. Soğan, patates çuvalları. Halkımız neden oradan oraya taşır durur soğanlı patatesini? Bal kavanozları, kasaba şekercisi işi lokum paketleri, iç çamaşırları, ilaç kutuları, peynir tenekeleri, işli çeyiz takımları, yapma çiçekler, uzun erkek donları, daha bir dolu ıvır zıvır etrafa yayılacak. Sonra mezar sessizliği içinde toplanacak, didiklenip ortaya dağılanlar. İç çamaşırların utancı, yoksul çıkanların eksiklenmesi yansıyacak yüzlere. İndirilenlerden kaçıp inecek yeniden. Kimin yanındaki koltuk boş kalacak? Şoför la havli diye sarılacak vitese. Kürkçe bir hava tutturup gaza basacak. İç çekişler, kısık sesle mırıldanan beddualar, dişler arasından fıslanan küfürlerle kalkacak otobüs. Beddualar Kürtçe, küfürler Türkçe, korkuda boğulan isyan insanca. Zap suyunun üstüne inşa ettiğimiz köprü yıkılmış demişti. Ticaret yapmak için buralara sıkça gelen eski arkadaşlarından biri. Hesaplıyor. 37 yıl. Hayır, olamaz. Bu kadar eski, bu kadar uzak mı? Olamaz. 37 yıllık bir yorgunluk çöküyor üstüne. Otobüs bir yanı kayalık dağ, bir yanı derin vadi olan dönemeçli yolda ilerlerken dört göz olup bakıyor çevresine. Nafile. Köprünün yerini kendiliğinden çıkaramaz bunca yıl sonra. Çay molası verildiğinde şoföre soruyor. Gençsin ama belki büyüklerden duymuşsundur. Yıllar önce İstanbul'dan, Ankara'dan gençler gelip buralardan arkadaşlarla birlikte bir köprü kurmuşlardı zap suyunun üstüne. Hep birlikte taşını taşımış, harcını karmıştık. Duruyor mu köprü hala? Yıkılmış diye duydum da. Duymuşumdur, bilirim diyor şoför. Emcem'in kendisi de çalışmıştır köprüde. Deniz gezmiş de varmış. Onun anlattığından bilirim abi. Bu zamanda bunca yıl köprü mü kalır buralarda? Mayınlamışlardır yıllar evvel. Kimi der asker, kimi der gerilla. Zap suyu yıkmıştır bana sorarsan. O hepsinden güçlüdür. Köprünün ayakları durur hala. Geçerken gösterem. Deniz var mıydı gerçekten zap köprüsü seferinde? Olsaydı hatırlardım. Belki de şöyle bir uğramıştı. O günlerde bir yerde uzun uzun kalacak hali yoktu denizin. Zapa gelmemiş de olsa kahramanlar her yerde, her zaman hazır ve nazırdırlar. İnsanların destanlara, kahramanlara ihtiyaçları var. Arkasına dönmeden... Zap köprüsü diye bağırıyor şoför kayalık bir boğazdan geçerlerken. Otobüsü iyice yavaşlatıyor. Köprüden geriye yıkık taş ayaklar kalmış. Yol boyunca suyun iki yanında böyle yıkık taş ayaklar gördüğünü hatırlıyor Ömer. Bizim köprü daha uzaktaydı sanki. Karşı kıyıda da kayalık bayırı tutulmuş bir köy vardı. Yok, burası değildi. Daha ileride olmalı. Tam nerede olduğunu hiç önemi yok aslında. İşin güzeli hala hatırlayanların, bilenlerin olması. Sağ ol diye sesleniyor şoföre. Varsın köprüyü burada bilsinler. Birilerinin hatırlaması önemli. Efsanelere dokunmamalı, büyü bozulmamalı, kuşku doğmamalı. Zap suyu boz bulanık akıyor. Suyu sanki biraz azalmış. Şu sıcak Haziran günlerinde kış aylarının öfkesini unutmuş, sakin görünümlü ama içten içe hırslı. Yıllar önce nasılsa öyle, hep aynı. Dar boğazın iki yanında yükselen kayalık, boz yamaçlar da öyle. Gün ışığının düştüğü, güneşin ulu dağların arkasına çekildiği saatlerde uzayıp giden yol, gökyüzü, tepeler, ırmak hepsi aynı sarı boz rengi kuşanmış. Ve şimdi tam da şu anda çıplaklığı, vahşiliği, yalınlığı, yalnızlığı içinde hepsi inanılmaz güzel. Ne denizlerin mavisinin, ne ormanların, çayırların yeşilinin, ne karlı tepelerin beyazının, ne de batan güneşin kızıl, mor renklerinin yarışamayacağı kadar güzel. Ya da bana öyle geliyor. Gözümüzle baksak da özlemlerimizin, inançlarımızın, hayallerimizin gözlükleriyle görürüz. Derme çatma bir köprüyle devrimin birliğini, halkların kardeşliğini kuracağımıza inanırken de öyleydik. Köprü, gençlerin batıdan uzattığı elin, doğunun elleriyle birleşmesinin simgesiydi. Güzel olan buna inanmaktı, bu inancının yarattığı umuttu. Ben bu yollardan yıllar önce geçmiştimin, buruk hüznü, kurduğum köprüler tümden yıkılmışın kederi. Sisifos'un dorukları taşıdığı taşların kısır ve umutsuz yorgunluğu. Umuda dönülemeyeceğini bilmenin çöküşü. Köprünün ayaklarının enkazına bakıyor. Burası olmasa bile birilerinin köprüyü hala hatırlaması güzel. Deniz asıldığında belki de henüz konuşmaya başlamamış doğulu bir çocuk, deniz gezmişi tanıyor. Anıların yakışıklı, kahramanların canlı kalması için genç ölmek gerek. Ömer Eren doğuya gidiyor. Doğunun en doğusuna. Çünkü ışık doğudan yükselirdi son kitabının adı. İncil'den, batının imanından ödünç alınmış bir söz. Çok satarlar listesinde hızla yükselmiş, edebiyat ve düşünce çevreleri yere göğe koyamamışlardı. Başlığı seçerken İngilizce'ye, Fransızca'ya çevrilebilecek bir gönderme aradığını kendi kendine itiraf ediyor. Batıyı kerteriz alıp doğuyu yazıyoruz. Doğulu oryantalistleriz. Yaptığı kelime oyununu zekice buluyor. Bir yazıda kullanmalı bunu. Arjantinli Solanas'ın Güney filmini Elsor'u hatırlıyor yüreği ezilerek. 1980'lerde o da Avrupa'da sürgündeydi. Arjantinli siyasal göçmenleri anlatan Tangolar filminin Paris'teki gösteriminde karşılaşmışlardı. Solanas Elsor'u çekiyordu o sıralarda. Arjantin'de bir sokak köşesinde, Kayıp Hayaller kahvesinin önünde, sisler ve dumanlar arasında. Hayal mi, canlı mı bilinmez, 3 yaşlı adamın bandoneonla çaldıkları hüzünlü tangoların, aşık olan, isyan eden, ihanet eden, direnen, yenilen, umuda, yaşama sarılan insana anlattıkları Güney filmi. Onların Kâbesi Güney'dir. Savaşların ve özgürlüğün başladığı, devrim umutlarının saklandığı yer. Buzlarıyla, dondurucu rüzgarlarıyla, ıssızlığı, yalnızlığı, unutulmuşluğuyla, kaçaklara sığınak, geri dönmeyecek tutsaklara mezar, Patagonya. İşkencede ölen sevgilisini aramaya giden Maria'nın hüzünlü tangosu. Güney, umutlarımızın ülkesi, muhteşem rüyamız, sessizce ölen yoldaşlar. Güney, aşkımızın son durağı, bitmeyen yolumuz. Bitip tükenmeyen pampa yollarında ilerleyen bir kamyonda sevgilisi kurşunlanmış gencecik Maria, yolda şoförün yanına bir keder yumağı gibi ilişmiş, savaşı sürdürmek için güneye gidiyor. Ömer Eren doğuya gidiyor, Maria'nın şarkısını mıldanarak. Güney, yalnızlığımızın ülkesi, umutlarımızın son durağı, bitmeyen yolumuz. Sarı boz tepelerin arasından sarı boz ışığı yararak ilerleyen, nefes ve ter kokusuyla ağırlaşmış otobüsün havasını soluyarak, neden bu yollarda olduğunu kendine bir daha, bir daha sorarak, Maria'nın türküsünü kendi diliyle söyleyerek gidiyor. Doğu, vicdanımızın son durağı, yenilgimizin sığınağı, bitmeyen kavganın toprağı. Doğu. Doğu, memur babalarımızın, asker babalarımızın zorunlu şark hizmetini yaptığı uzak ülke. Sınır boylarına konuşlanmış garnizonlarda, ileri karakollarda yaşayan subay ailelerinin çakal ulumalarını, düşman baskını sandıkları, çocukların korkuyla yorganların altına saklandıkları, kuzeyinde karların erimediği, güneyinde akreplerin sıcaktan kavrulduğu, her biri o büyülü, sakıncalı dillerin Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Süryanice, Arapça, Gürcüce, acılı, bulgurlu tadını taşıyan eşsiz yiyeceklerin boğma rakıya katık yapıldığı, yoksul kaçakçıların, yiğit ve masum eski zaman eşkıyalarının, Mehmetçiklerin ve gerillaların mayın tarlalarında ya da çatışmalarda öldürüldükleri, çok öldürüldükleri, hep öldürüldükleri isyanların, tehcirlerin, savaşların, göçlerin ülkesi. Bir coğrafya, bir iklim olmaktan çıkıp korkularımızı, düşmanlıklarımızı, dostluklarımızı, yaşama ve insana dair inançlarımızı aynasında sınadığımız, sınavın ağırlığına dayanamayıp da unutmayı, suçlanacağımıza suçlamayı yeğlediğimiz uzak toprak. Yaralanmış, aşınmış, aydın vicdanlarımızı yuvup yıkayacağımızı umduğumuz bir pınar. Çağın yıkıntılarının altında kalmış işçi sınıfı bizleri terk ettiğinden beri, yoksa biz miydik terk eden, yenilginin yaralarını sarmak, yılgınlığımızı, yorgunluğumuzu gizlemek için son sığınak. Bunları yazmalı, daha şiirsel bir dille, çok daha derin düşünceler ve sonsuz geniş bir yürekle ama bir o kadar yapmacıksız, bir o kadar sahici yazmalı. Kim okursa okusun, kaç satarsa satsın, kim lanetlerse lanetlisin, yok olmayı göze alarak, kendine dönüp sözü yeniden bularak yazmalı. Kendinden usanmış, boğazına kadar doymuş ama mutlulukla sınıfta kalmış, huzuru mistisizmde, çöllerde, dağ başlarında, Budist mabetlerinde, Hindu tapınaklarında arayan batının istediği doğuyu değil. Arz talep yasasına göre işleyen edebiyat piyasasının istediği yapay kurguları, insansız hikayeleri, serbet küpleri üzerinde oturan tuzu kuru, kanıksamış batılı zenginlerin her şeyi artlarında bırakıp mutluluğu yoksul topraklarda bulma masallarını değil, insanın gerçek hikayesini yazmalı. Bir süredir yazamaz oluşunun sözü yitirmesinin nedenini açık yürekle, korkusuzca sorgulaması gerektiğini biliyor. bulunduğu noktanın altına düşmekten, çok satarlar listesinde yer bulamamaktan, okurlarını ve pazarını yitirmekten duyduğu korkuyu ardına gizlediği o cümle. Kim ilgilenir ki bizim hikayemizde bir avuç dinozordan başka? Cümlesinin bir aldatmaca, bir kendini kandırma olduğunu seziyor. Artık yazacak tek bir satırım kalmamıştı diye bir not bırakıp intihar eden Alman savaş muhabirini düşünüyor. Tanık olduğu acılar yüzünden mi yazamaz olmuştu, yoksa içi kuruduğundan mı? Şimdi eski, yorgun, cefakar bir otobüste, dağların yüksekliklerindeki tekinsiz boğazlarda mayın taraması yapan, canları komutanın, dağdaki militanın, bir de şeytanın insafını emanet askerlerin arasından sarı boz bir ışık içinde yol alırken, sözü, söylemek istediği gerçek sözü bulabileceğinden, anlatmak istediği gerçek hikayeyi anlatabileceğinden kuşkuya kapılıyor. Geceyi yaran bir çığlığın peşine düşüp yolun doğruluğundan, aradığını bulabileceğinden, hatta ne aradığını bildiğinden tam emin değil. Yola çıktığına neredeyse pişman. Canı içki istiyor. Allah kahretsin. Tedarikli olurdum her zaman. Boş bulunduk işte. Boğma rakı falan hep gerilerde, eskilerde kalmış anılar. Mola verdikleri yerde yolun iki yakasına dizilmiş, sebzeden buğdaya, peynirden meşrubata, nalburiyeden seccadeye, olduk olmadık her şeyi satan derme çatma dükkanların raflarında, tezgahlarında görünür yerde içki yok. Sormaya da cesaret edemiyor. Yine şoföre danışıyor. Yok abi, arama. Buralarda bulunmaz. Ha, beyaz istersen, toz yani, onu bulmak kolay. Her taşın altından çıkar. Jandarma da bilir yerini, gerilla da. Eğer lazımsa... Beyazla tozla işim yok. İçkiyi de şey için istemiştim. Boğazım, diş etlerim hep iltihap yapmış. Üşütmüşüm herhalde, onun için. Şoför yutmuş görünmüyor. Dosya sırıtıyor. Yalan söylediğine pişman, bir şişe su alıp otobüse dönüyor. Bir çığlığın peşine takılıp geldiği bu yerlerde bir turist kadar yabancı, ürkek. Ötekileştirdiklerimizin ötekisi olmak. Güzel laf, bunu not etmeliyim. Güzel laflar bulup not ediyor ara sıra. Ama hepsi de boş laf. Hiçbiri aradığı söz değil. Bugüne kadar yazdıklarımın hepsi de laftı belki. Bol laf, boş laf. Çok cepli avcı beleğinin ceplerinde not defterini ararken cep telefonunu hatırlıyor. Buralarda pek çekmiyor telefon. Hele de boğazlara, dağların aralarına girince kapsam alanının dışına çıkıyor. Tıpkı buraların kapsam alanımızın dışına çıktığı gibi. Ekranda küçücük zarf işareti. Mesajınız var. İlk mesaj Elif'ten gelmiş. Çocuğu göreceğim. Yayın evinden, editöründen, uluslararası penden, konuşma sözü verdiği bir dernekten gelen mesajlara bakmıyor bile. Bir daha dönüyor karısının mesajına. Çocuğu göreceğim. Ağırlığını... Avusunu, acısını ikisinin bildiği iki sıradan sözcük. İkinci ayrımın sonu, sayfa 39.